Ayrım 4. Unutulmayan Rüyalar. Aziz Nesin. Sayfa 63. 12 Şubat 1963. 10-11 Şubat gecesi gördüğüm rüya. Bir kadının tımarhanedeki deli kocasına ziyareti. Adam her türlü davranışıyla akıllı görünüyor. Durmadan işler yapıyor. Çok kısa zamanda ördüğü ağları çarçabuk tavana giriyor. Adam iç odada. Soruyorum adama. Çocuğunuz var mı? Adam arkası dönük eli işte. Var, bir oğlumuz var. Kadın başıyla yok işareti veriyor, gülüyor. Yani deli kocam çocuğumuz var sanıyor demek istiyor. Bu rüyayı görürken bütün bunları piyes yazmak için gördüğümü, bunları yazacağım piyese konu ve gereç yapacağım diye de düşünüyorum. Uyandım. Uyandıktan sonra da yatakta rüyanın konusu üstünde yazacağım piyesi düşünerek konuyu sürdürdüm. Kadın zaten kocasıyla pek ilgili değil. Öylesine gelmiş ziyaretine, gelmesi gerektiğinden. Gittikçe kadının ziyaretlerinin arası açılır. Sonra sonra gelmez olur, unutur kocasını. Nasıl olsa delidir, tedavi olamıyor. Kadın yeni bir hayat kurar kendisine, yeniden evlenir. Tımarhanedeki deli adam tedavi edilir, iyi olur, çıkar tımarhaneden evine, yani evi sandığı eski karısının evine gelir. Sonunu düşünemedim. 8 Mart 1963. Rüyamda gördüğüm kuş olan ölmüş Hamdi Efendi. Hamdi Efendi adına bir sempati duydum rüyamda. Bu adı bir piyesimde kullanayım diye düşündüm rüyamda. Dala konmuş Hamdi Efendi'yi çağırdım. Gel Hamdi Efendi, gel. Yanımda bilmediğim biri daha vardı. Çağırıyordum. Hamdi Efendi gelse yanıma, onu ölmüşlüğünden kurtaracaktım. Dala konmuş güler yüzlü Hamdi Efendi kuşlaşıyor. Sevimli, insan yüzlü, renkli saka kuşu oluyor ama az kalırım yanınızda diyordu. Kanatlarını çırpıp uçuyordu bize doğru gülümseyerek tatlı yüzüyle. Geliyor, geliyor, sonra havanın açık mavimsiliğinde dağılıp eriyor kuş Hamdi Efendi. Üzünç duyarken ben yeniden somutlaşıyor ama yine uzak bana, gülüyor, kanat çırpıyor, geliyor bana. Eriyor, yine dağılıyor havanın maviliğinde. Birkaç kez böyle olurken Hamdi Efendi'yi sevdim diyorum rüyamda. İçimden ona bir oyunumda yer vermeliyim. Hamdi Efendi adını ilk duymuş gibi oluyorum. Bir seviyorum ki o adı, bir seviyorum ki güler yüzlü kuş Hamdi Efendi'yi. Uyanıyorum gülerek, uyanınca korkuyorum. 18-19 Mart 1963. 18-19 Mart 1963 gecesi gördüğüm rüya. Çürük yapılar arasında dolaşıyoruz. Bu yapıların yıkılacağını bilmekteyiz. Ama bile bile yine de oralarda dolaşıyoruz. Bir türlü kurtulamıyoruz oradan. Her nedense uzaklaşıp gidemiyoruz. Yüksek yapılar yıkılıyor. Toz, taş, toprak, yağmur. Ben yıkılan binalardan kaçacağım yerde hem de kaçabilecekken üstelik de kaçıyorum sanısıyla bile bile yıkılanlardan yana sanki kurtuluyorum sanarak koşuyorum. Birden üstüme duvarlar yıkılıyor, taş yığını altında kalıyorum. Üstüme çarpan taşlardan yaralanan her yanımdan kan fışkırıyor. Ama yaralar taze olduğu için canım acımıyor. Ama o toz bulutu içinde burnuma keskin kan kokusu geliyor, yanık bir koku. Yüzü koyun yere kapaklanmışım. Üstüme durmadan taşlar düşüyor ve bir duvarın da üstüme yıkılmakta olduğunu görüyorum. Bu arada içimden öleceğim. Burada ezilip gidiyorum. Bu kadar taş yığını arasında sağ kalamam. Gelip kurtarmazlar da diye düşünüyorum. Öbür kaçanları, kurtulanları da görmekteyim. Sayfanın yanına yazılmış not. Ben sorumluyum. Sorumlarımın altında ezilmem gerekirse görevim var, kaçamam. Piyes şöyle olacak. %100 yıkılacağı bilinen eski, çok eski, her yanı gıcırdayan, duvarları dökülmüş evden, içindekiler bir türlü çıkıp gitmiyorlar, kurtulamıyorlar. Oysa evin nasıl olsa yıkılacağını, altında kalıp ezileceklerini %100 biliyorlar. Ama onların, o evdekilerin hepsinin dramı, yıkılacak eski evden kaçıp kurtulamamalarıdır. Evdekiler şu gruplara ayrılmışlar. Çok yaşlılar, hayır yıkılmaz. Yaşlılar, yıkılacak biliyorum ama bırakıp gidemem. Burada ben varım, anılarım ben demek, anılarım var. Orta yaşlılar, yıkılacak biliyorum ama gidemem. Çünkü yıkılırken dayanır, tutarım belki. Gençler, hemen gidelim buradan. Siz kaldıkça gidemem ben de. Sizin için kalıyorum burada. Sizin için bile bile ezilip öleceğim burada. Ben sizsiz olamam. Ev taş, tahtadır, bir şey ifade etmez. Onu değerlendiren sizlersiniz. Hatıralar yeniden kurulur. Çok gençler, hemen gelin, biz gideceğiz, ister gelin ister gelmeyin. Gençlerle orta yaşlılar, hemen gidin, derler. Bu gruplar arasındaki müthiş çatışma. Ev vatandır, geri kalmış vatan. Yanındaki yüksek apartmanlar ezmektedir evi, vatanı içeriden dışarıdan kurtarmak isteyenler. Ev her yerde daralır, basıklaşır, eğrilir, merdivenler gıcırdar. Sabahattin Ali'nin kaçtığı günler kalabalığa girip içmesi. Abidin Özmen ve Kırdar'ın sarhoş halde saklandığı eve gitmeleri. Benim kaçak günlerimde vapurda dolaşmam herkesin arasında. Yani insanın varlığını, kişiliğini duyurmak, bilinçaltı duygusuyla kaçtığı tehlikenin üstüne üstüne yürüyerek rüyadaki kaçacağı yerde yıkılan duvarın altına girmesi ve ölmesi. Tarihsiz. 4-5 Aralık gecesi yarı rüyamsı bir piyes. Karı kocalı eve bir görünmeyen misafir gelir. Görünmeyen misafir kapıyı vurur, içeri girerken kapı kendiliğinden açılır. Karı koca başlarını çevirmeden kapı vurulunca, herhalde Binka olacak derler. Kapı kendiliğinden açılınca da, hoş geldin Binka derler. Binka'nın oturacağı iskemle sanki Binka oturmak için sandalyeyi düzeltiyormuş gibi yerinden oynar, giderken de böyle olur. Bazen Binka sesiyle konuşmalara katılır. Bu görünmeyen kişi kadın ya da erkek olabilir. 5 Ağustos 1963. Dün gece saat 4.30'du yattığımda. Hayatımın en korkunç rüyasını gördüm. Cezaevindeymişim. Arkama pislik sıvayan bir it. Öbür itler. Şikayet edecek kimse yok. Öyle bir topluluk içindeyim ki, kendi özel yaban ve bayağı düzeninden başka hiçbir kanun yürürlükte değil. Onların düzenine henüz girip uyamamışım. Kanunu uygulayacak kimse de bulamıyorum. Dövüyorlar, vuruyorlar, beni çevirmişler, alay ediyorlar, paralarımı alıyorlar. Ben onların hepsiyle başa çıkamayacağımdan korku içinde şaşkınım. Ama içimde bir umut var. Nasıl olsa derdimi anlatacak bir düzen adamı bulacağım. Bir yere sıraya giriyoruz, mahkumlar. Sıraya girenlerin dışında yine mahkumların kargaşalığı var. Bir adam dolanıyor. Öbürlerinden birazcık düzgün giyinmiş. Üstünde gardiyan elbisesi yok ama onu gardiyan, cezaevi memuru gibi biri sanıyorum nedense. Öbürlerine bakarak, söz anlar biri sanıyorum belki de. Aziz Nesin olduğumu ona anlatabilirim gibime geliyor. Beni şikayette bulunacağım birisine çıkarmasını söylüyorum. Adam ciddi, önce olur diyor ama sıradakileri gösteriyor. Ben sıranın sonlarındayım. Sonra adam gidip geliyor bir yere. Ama siz gelin diyor. Sırayı benim için bozuyor. Adımın tanınmasından, kişiliğimin bilinmesinden memnunum. Adamla bir yerlerden geçiyoruz. Demir parmaklıklı büyük bir kapıdan bir bahçeye, avluya giriyoruz. Orada adamlar var. Beni getiren adam bir basamak üstte sette duran 3 kişiye götürüyor. O 3 kişiye doğru yürüyüp elimi uzatıyor. Aziz Nesin diye kendimi tanıtırken onlar da bana gülümseyerek geliyorlar, elimi sıkıyorlar. Tanınmış olmanın, kişiliğime değer verilmenin kıvancı içindeyim. Ama adamların giyinişleri, yüzleri, hareketleri bir acayip. Pamuk Prenses'in 7 cücelerindekine benzer renkli acayip elbiseler içindeler. Yüzleri de normal değil. Patatesten, peynirdenmiş gibi yanakları, burunları var. Üçüncünün elini sıkınca bir dördüncü, beşinci çıktı yan yana. O adamlar çoğalıp çepeçevre beni kuşatıyorlar. Eciş bücüş adamlar alaya başlıyorlar benimle. İyice alay ediyorlar ama alay olsun diye yapmıyorlar bunu. Deliliklerinden. Tımarhaneye sokulduğumu anlıyorum. Cezaevinden beni adam hakaret, alay olsun diye şikayet etmemem için delilerin arasına sokmuş. Kaçıp kurtulmam mümkün değil oradan. Bir kurtuluş olmadığını bile bile bağırarak delilerin üstlerine yürüyorum, elimdeki değneği sallayarak. Deliler kaçışıyorlar ama korkularından değil, benimle alay olsun diye. Bağırmaya başladım. Uykuda bağırdığımı duyuyorum. Çok çok bağırıyorum. İkinci ya da üçüncü bağırışımda kendi sesimden uyandım, fırladım. Hala o korku içindeyim. Baktım karım yanımda. O da uyanmış bağırmamdan. Ben hala o korkunç rüyanın etkisindeyim. Kendimi yarı rüyada sanıyorum. Uyanmış olduğum halde bağıra bağıra çıktım odadan. Çalışma odama geldim. Kalbim duracak gibi çarpıyordu. Ayıldım ama bu kez kalbimin duracağı korkusuna kapıldım. Divana yığıldım, kaldım. 9 Mayıs 1964. 7 Mayıs sabahı rüyada gördüğüm eski bir konudur bu. Diyaloglar da rüyada belirlenmişti. Sonra aradan 2 gün geçince yazıncaya kadar unuttum diyalogları ve ayrıntıları. Birinci bölümde kişiler teker teker anlamlı ve gramerce doğru konuşurlar. Ama her birinin yalnız bir konuşması böyledir. Aynı adamın ikinci sözü birincisini tutmadığı gibi, karşılıklı konuşmaya başlayınca bunlar ortaya bir saçmalık çıkar. Birinin sözlerinin karşısındakinin ve öbürlerinin sözleriyle hiçbir bağıntısı yoktur. Aynı adamın bir sözünün ondan sonra gelen sözüyle de bağıntısı yoktur. Örneğin, A. At kestanesi ağaçlarını çok severim. Mayıs'ta çiçek açtılar mı? Ah ne güzel olur. Hele kırmızı çiçeklileri. B. Anne sütü başka oluyor beyefendi. Başka hiçbir hayvanınkine benzemiyor. C. Keşke Fransızca öğrenmiş olsaydım zamanında. A. Bu yaz denizin tadını çıkaracağım. Siz nerede oturuyorsunuz? B. Ne güzel konuşuyor. C. Akvaryum balıklarını pek seviyorum. Sizin de var mı? 2. Bölümde kişiler gramerce doğru ama mantıkça yanlış konuşurlar. A. Köprülerin koyunlarından uçmadıkça hayatın çivileri yastık olabilir mi şekerim? Falan gibi. 3. Bölümde gramerce de mantıkça da kişiler yanlış ve tüm bağıntısız konuşurlar. Var mımıştır, cak mı bilmem ki yarış gelmiş diyecekse nasıldır? Gibi. 4. Bölümde kişilerde fikri sabit başlar. Bu bölüm daha başa alınacak. Her biri hep aynı konuyu döner dolaşır başka biçimlerde söylerler. Derinlemesine düşünerek söylerler. Sonra telefon konuşması, A'nın türlü söylenişleri. Adam gittikçe telefonun parçalarını elinden atar. Yalnız ağızlıkla konuşur. Sonra bunu da atar ama yine telefonda, yani olmayan telefonda konuşur. Dolaşıp kitap merdivenine çıkıp telefonla konuşmaya devam eder. 22 Temmuz 1964 21-22 Temmuz gecesi sabaha karşı gördüğüm rüya. Ki çok hastaydım, yorgundum, sinirlerim çok bozuktu. Gözlüğü attığım günün gecesiydi. Sanki önü uçurum gibi ama ne olduğu bellisiz bir yerdeyim. Bir çayır, Sisley'in peyzajları gibi bir yer. Bir kadın, belki annem bilemiyorum, birisi bana, korkma diyor, şöyle kendini bırakıver, ellerini de yana aç, yavaş yavaş ayakların yerden kesilir, ölüverirsin. Korkulacak bir şey yok ölümde. Kendini boş bırak, sıkma, korkma da. Uçuvereceksin. Ayakların kesilecek yerden. Haydi, bak benim gibi. Biraz cesaret göster. Sonra bir şey hatırlamayacaksın. Hiçbir şey bilmeyeceksin. 20 Şubat 1966. İnsan sarhoş olur da kimi zaman öyle bir duyguya kapılır ki, ah şimdi hemen duygularımı, düşüncelerimi yazsam, kağıda geçirsem, ne güzel şeyler ortaya çıkardı, belki de şaheser diye içinden geçirir. Birçokları gibi ben de bu türlü duygulara kapıldım. Ne var ki bu duygular bende tasarı olarak kalmadı, gerçekleştirdim. Sarhoşluğumun o türlü duygu çizgisindeyken hemen kağıdı kalemi alıp masaya oturdum. Birkaç kez denedim bunu. Yazdıklarımı ertesi gün okudum. Rezalet. Sanat, akıl işi. İnsana sarhoşken, sarhoşluğun o bir anında şaheserler yazarmışım gibi gelirse de bir bok yazılmıyor. Uykuda da, rüyada da, yarı uyur, yarı uyanıkken de böyle olur bazı. Aklımıza gelen konuların çekiciliğine kapılırız. Ah bir uyanıp da yazabilsek, ah çabucak yataktan kalkabilsek, kendimizi toparlayabilsek de yazabilsek, bir şaheser ortaya çıkardı. Böyle sanırız. Ertesi gün uyanınca da dün gece rüyada, uykuda ya da yarı uyurken kafamıza takılmış olan o güzelim konuyu unutmuşuzdur. Yine yana yakıla üzülürüz kendi kendimize. İnsanın yılları yazarlıkla geçiyorsa ister istemez bu yolda her türlü denemeyi yapıyor. Ben rüyada, uykuda ya da yarı uykuluyken beni saran, bana çok çekici ve bir daha bulunamazmış gibi gelen o konuları kağıda geçirdim. Pek çok kere böyle durumlarda kendimi zorlayarak hemen yataktan kalkıp, bütün ayrıntılarıyla kafamda geçenleri, o konuları, tasarıları yazdım. Ertesi günü okudum bunları. Sarhoşken olduğu gibi değildi bunlar, yani saçma sapan şeyler değildi. Ama yarı uykuluyken bana geldiği kadar güzel şeyler de değildi. İçlerinde güzel olanları da çıkıyordu ama bunlar daha önceleri günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca düşündüğüm, beni uğraştıran konulardı. Yatarken düşünerek uyuduğum, uyurken çözümlediğim sorunlar ve konular başka şey. Ama yine de o yarı uyur halde bana gelen güzellikleri yoktu. Pek çoğuysa sönük, önemsiz şeylerdi. Oysa bana o yarı uykuda ne güzel gelmişlerdi. Dün gece sabaha karşı gördüğüm renkli rüyada bu anlattığım olayın bilincine vardım. Bir kır kıraç yerdeyim. Bayırdan iniyorum, bir denize geliyorum. O denizin mavi yeşil rengi, dalgaları, işte rüya bu kadarcık. O ne güzel mavi yeşil dalgalardı. Renk görünü beni büyülemişti. Uyandım, karım da uyandı. Çok, çok güzel bir rüya gördüm dedim. Karım, ne gördün diye sorunca anlatamadım. Çünkü anlatılacak bir şey yoktu ortada. Yarı uykudaydım, sonra anlatırım dedim. O renkleri unutamıyorum. 24 Şubat 1966. Biz o İhsan'la aynı sınıftaydık. Süleymaniye Camii'nin arkasındaki sonradan İstanbul 7. İlkokulu olan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nde 3. sınıftaydık. Ya 1925 ya 1926 yılıydı. Aynı sınıftaydık ama sıkı arkadaşlığımız yoktu. Onu ne severdim ne de sevmezdim. Yakından tanımazdım bile. Ben dershanede ikinci sırada otururdum, o arkada bir sırada otururdu. Uzun boyluydu, her adımını attıkça bir sağa bir sola sallanarak yürürdü. İyice giyimli, pembe yüzlü, temiz bir çocuktu. Üzerimde hiçbir iz bırakmamıştı. Onunla bir ders yılı, 8 ay, aynı sınıfta, belki de hiç konuşmadan, oynamadan okuduk. Onu hiç görmedim sonraları, hiç düşünmedim, hiç ansımadım. Ondan hiçbir anım olmamıştı. Hiçbir çağrışımla onu aklıma getirmedim. Başka hiçbir arkadaşımla konuşurken onun sözünü etmedik. Ama nasıl oldu hiç anlayamıyorum. Aradan 40 yıl geçtikten sonra dün gece onu rüyamda gördüm. Bu nasıl korkunç, şaşılası bir bilinçaltı oyunudur. O rüyayı gördükten sonra uyandım. Yatağımda saatlerce insan zihninin bu şaşırtıcı çalışmasını düşündüm. Bu rüya bana pek olağanüstü geldi. Rüyamda Beyazıt alanında uzun boyuyla her adımda başını bir sağa bir sola sallayarak İhsan gidiyordu. Onun adının İhsan olduğunu birden rüyamda ansımıştım. Rüya olmasaydı da bu, o zamanki sınıf arkadaşlarımdan biri bu çocuğu bana uzun uzun anlatsaydı ne o çocuğu ne de adını ansayabilirdim. Bilinçaltının neresine nasıl gizlenmiş bir anı ki bu, ben de hiçbir iz bırakmadığını sandığım, adını unuttuğum o çocuk, aradan 40 yıl geçtikten sonra birden rüyama girdi. Aslında rüya önemli değildi. Çocuk Beyazıt alanında üniversiteye doğru yürüyor, ben arkasından İhsan diye sesleniyordum. Birden uyandım. 40 yıl önceki işsiz, anısız çocuğu nasıl olup da rüyamda ansayabildiğime şaştım. Başkalarına hiç önemsiz gelebilecek olan bir olaydı bu. Ama beni çok düşündürdü. Saatlerce bu bilinçaltı oyunu üstüne düşündüm. 20 Şubat 1968. Çok yorgun ve uykusuz olduğum için dün gece erkenden yattım. Galiba saat 22 idi. Her zaman uyur uyumaz bütün uykumda sürekli rüya görürdüm. Ama gördüğüm bu rüyaları sonradan ya da uyanınca hatırlayamıyorum. Uykumda sürekli rüya görmekte olduğumu şuradan anlamaktayım. Gündüz ya da gece uykudayken her ne zaman uyansam gördüğüm rüya kopuyor. O an rüya gördüğümü biliyorum. Erken yattığım, normal 8 saat uyuyabildiğim geceler, gördüğüm rüyaların kimisini hatırlayabiliyorum. Bu uzun uykulu geceler sinirsel, bunalımlı bir günün, bir tartışmanın sonundaysa rüyalar daha derin izli oluyor. Dün gece, kim bilir gece saat kaçtı, o ilginç rüyayla uyandım. İstihkam subayı olduğum günler, belki kıtamla, belki fen okulundaki arkadaşlarla birlikte bir mezarlıktayız. Mezarlık bir bayırda. Aşağı doğru iniyor. Engebeli arazi, orada burada mezar taşları. Rüyada subaylıktan çoktan ayrıldığımı biliyorum ve arkadaşlarım arasında olmaktan bu yüzden tedirginim. İçimde subaylıktan ayrıldığımdan beri istikamlıkta birçok yenilikler, değişiklik olmuştur da bunları bilmiyorum diye bir tedirginlik duyuyorum. Bayırdan mezar taşları arasından geçerken fen okulundan arkadaşım Abdullah'ı görüyorum. Abdullah'ın üstünde harp okulu elbisesi ya da teğmen elbisesi var. Boz, aba kumaştan. Abdullah benim okuldayken çok yakın olmadığım ama sevdiğim bir arkadaştı. Yüzü son gördüğüm gibi, okuldaki gibi genç. Bir mezar taşı önünde ayakta, onun bölüğünün erleri mezarlıkta bir şeyler yapıyorlar. Yanından geçerken Abdullah'a selam verip gülerek şakalaşıyorum. Abdullah bana eskiden olduğu gibi sevimli davranmıyor, çok ilgisiz. Ayrıldın sen, artık bizden değilsin der gibi. Kırıldığımı belli etmeden iniyorum aşağı. Biz buraya istihkam birliği olarak galiba eski mezarları kaldırmaya, buralarını düzeltmeye gelmişiz. Önümde uzun, çok uzun bir mezarın tahta sanduka kapağı var. Ondan önceki rüyam renkli miydi bilmiyorum ama o anda gördüklerim renkli. Bu mezar sandukasının kapağı eski camilerimizin çok sanatkarca işlenmiş tahta oymalarından bir tahta oyma şaheseri. Bu uzun tahta, orta dik çizgiden iki yana eğik. Üzerinde arabesk oymalar var. Dantel gibi altıgen altıgen ama o kadar eski ki yer yer çürümüş, dökülmüş, kopmuş. Erler bu oyma tahta kapağı kaldırıyorlar. Alttan toprak, toprakların içinde çürümüş bir insan cesedi görünüyor. Çürümüş ama yine taze. Etler, kanlı etler toprağa karışmış ve derileri döküldüğünden kaslar kanlı kanlı görünüyor. Cesedin başı normal olarak duruyor. Her şeyi renkli olarak görüyorum. 30-40 yaşında siyah saçlı bir erkek başı. Baş kımıldıyor, gözler açılıyor, dudakları kıpırdıyor. Ben mezarın ayak ucundayım. Adamın başında erler, diğer subaylar, birileri var. Baş doğruluyor ama beden, çürümüş etler, kanlı kaslar. Adam büsbütün mezardan kalkamayacaktır. Başın ne dediği ilkin anlaşılmıyor. Sonra daha açık. Su verin, diyor. Ölüye su verilmeyeceğini bildiklerinden başında duranlar korku ve saygıyla susuyorlar. Ölü baş biraz kırgın tekrarlıyor. Su istiyorum, bir bardak su versenize. Herkes ona bakıyor. Öbürleri de benim gibi. Ölübaşın böyle söyledikten sonra artık bir daha konuşmayacağını içlerinden geçiriyorlar. Onların içinden geçen benim de içimden geçiyor. Ölü daha kızgın konuşuyor. Su verin. Sonra ölü olmadığını savunuyor. Az önce uyumuştum, susamışım, su verin. Müthiş bir acıma duyuyorum. Yüzyıllar önce ölmüş olan adam öldüğünü bilmiyor. Az önce uyumuş sanıyor kendini. Ama yerinden kalkamayacak ki. Yüzyıllar önce ölmüş olduğu halde adamın kanlı kaslar, çürük etler içinde de olsa bu kadarcık olsun konuşabilmesine içimden seviniyorum. Sonra uyandım. Bu rüyanın etkisiyle birden ölüm duygusunu kafamdan atmak, ölümü düşünmemek için yeniden uyumak istedim. Uykuya zorladım kendimi. Çünkü özellikle geceleri böyle uyku aralarında hele sabaha karşı ölüm duygusu ağır bastırıyor. Çok ağır. Durmadan ölüm hiçliğini derinlemesine düşünüp duruyorum. Bu oyun nedir? Bu bir saçmalık mı? Ölüm nasıl bir hiçliktir? Epikür, ölümden korkmamalı. Çünkü ölümden önce acısını, nasıl olduğunu bilmiyorum. Öldükten sonra da nasıl olsa bilmeyeceğim demiş. Evet ama ölmeden önce onu düşünüyorum. Korkunç olan bu. Mezarımı yapmak ve cenaze töreni korkusu. Bunu da şimdiden düşünüyorum ya. Kendi ölümümden çok çocuklarımın da bir gün öleceklerini düşündükçe dehşete kapılıyorum. Her şeyden çok sevdiğim onların taze, sevimli yüzlerinde ölümü görmek beni sözcüksüz duygulara, acılara sürüklüyor. İşte bu duygularla uyumaya, kafamdaki ölüm düşüncesini atmaya çalıştım. Rüyanın ikinci etkisi, Abdullah'ın yüzü oldu. Anılar, ölüler, fotoğraflar yaşlanmıyor. Rüyadaki Abdullah son gördüğüm gibiydi. Oysa şimdi ne kadar yaşlanmıştır. Onu görsem bugün belki de tanıyamam. Ama bilinçaltımda, anılarımda o günkü yüzüyle yaşıyor. Uyudum. Çok güzel bir oyun konusu buldum. Şaheserdi. Sabahleyin yazacaktım. Unuttum, yazamadım. 30 Mart 1968 Cumartesi. Dün gece 2.30'da yattım, 6.30'da kalktım çocuklar için. Bu 4.5 saatlik uyku sürekli aynı rüyayla geçti ya da bana öyle geldi. Bu rüya bir kaçıştı. Bu eskiden düşündüğüm bir roman olacak. Rüya belki eski roman tasarımın bilinçaltı itkisiydi. Bu benim bir zamanlar kaçışım. O zaman roman yapmayı düşünmüştüm. Kaçıyorum, sürekli korku içinde, yakalanmak korkusu içinde kaçıyorum. Romanda nedeni bellisiz bir korku ve sürekli kaçış anlatılacak. Boyuna kaçış. Adı romanın Kaç Romi olabilir. 3 Mayıs 1969 Cumartesi. Eskiden sabahın erken saatlerinde zil sesi yanılmasıyla uyandığım olurdu. Bu sabah bir kapı vurulması duydum. Herhalde elektrikler kesildiği için Ali geldi de sokak kapısını vuruyor sandım. Belki de yine eskisi gibi bir yanılsamadır diye düşünerek bekledim. Yarı uyur yarı uyanık bir haldeyim. Yattığım odanın pencere camına vuruldu. Bunu Ali yapar beni uyandırmak için. Ama tıkırtı tekrarlanmadı. Uykum da kaçmıştı. Kalktım, saate baktım, 6. Oysa gece çok geç yatmıştım. Helaya gidip yeniden yattım ve oyun yapacağım o rüyayı gördüm. Korkunç bir rüya. Uyanınca hemen yazmalıydım ama o kadar derin iz bırakmıştı ki ayrıntılarına dek unutmam sandım ve akşam yazarım dedim. Şimdi 4 Mayıs saat 2. Oyun yapacağım rüyamı yazmaya oturdum ama görüyorum ki ayrıntılarını unutmuşum. Aklımda kalanı yazıyorum. Bir yerdeyim, bir acayip yer. Burada kendilerini akıllı sanan deliler var. Nasıl olup buraya düştüğümü bilmiyorum. Orada herkes deli olunca bir tek akıllı olan ben, onlara göre deli sayılıyorum. Deliler normal giyimli ciddi insanlar. İşlerini ciddiyetle yapıyorlar. Beni sorguya çekiyorlar. Acayip saçma suçlamalar. Benim cevaplarım karşısında gülümsüyorlar. Beni alaya alıyorlar. Onlara göre ben onlar aleyhinde büyük suç işlemişim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Aziz Nesin'im. Değerimi anlamıyorsunuz. 17 Ağustos 1969 Pazar. Dün gece sabaha kadar yarı rüya, yarı uykulu gerçek olarak, çok zaman olduğu gibi, hem bir oyun yazdım hem de yazdığım oyunu sahnede seyrettim. İyice uyanıp aman bu konuyu unutmayayım diye konuyu baştan sona tekrarladım. Ama sabah olunca konuların ayrıntılarını unuttum. Aşağı yukarı aklımda kalanlar şöyle. Bir hastalık yüzünden ölüme yargılı kişiler. Belli bir zamanlık ömürleri kalmış. Sahnede gördüğüm bu kişiler hepsi çırılçıplaktı. Çok kalabalıktılar. Sahneyi dolduracak kadar ve çıplak organlar birbirine dolaşmıştı. Bir pazar yerinde gibiydiler. Şimdi bu satırları rüyadaki tiyatro sahnesine aynen gözümün önüne getirerek yazıyorum. Bundan bir oyun çıkarabilirim. Adı bilinmeyen ya da soyut adlı bir hastalık yüzünden belli bir zamanda hepsi birden ölecek insanların davranışları gösterilecek. Hepsininki ayrı ayrıdır, kendi kişilik ve oluşumlarına göre. İki türlü dram doğar. Bir, kendi öznel dramları, bir de davranışlarının türlülüğünden doğan çatışmaların yarattığı dram. Ölüme yazgılı bu hastalar, bulundukları yerden çıkarılmıyorlardı. Belki hastalık bulaşıcı olduğundan. 17-18 Eylül 1969 17-18 Eylül 1969 gecesi gördüğüm rüyayı uykumda bunu bir sinema sahnesi yapmalı diye düşündüm. Sokak kapısının içinde biri dışarıda ayak sesleri duyar, kapının dikiz deliğinden bakar. Dışarıdan gelen kapı önüne tam gelince o da dikiz deliğine gözünü uydurup içerisini dikizler. İkisi de birbirlerini dikizlemektedirler. Göz göze gelirler. Alıcı göze yaklaşarak korkuyu vermeli. Kapı içindeki gözünü birden çeker, kapı arkasına kaykılıp siper olur. 31 Ağustos 1970 Pazartesi. Dün gece uykumun arasında öyle güldüm, öyle güldüm ki kahkahalarımdan uyandım. O da uyandı. Uyandıktan sonra bile kendimi alamadım. Bir süre güldüm. Beni güldüren rüya şuydu. Taşlı, kayalı ama sığ bir deniz kıyısı. Şehirde yaşayan köylü kılıklı, ben yaşta bir adam geliyor. Soyunmadan denizde yürüyor bir iki adım, sonra dalıyor, kalkıyor ayağa. Bir beyaz tüylü küçük köpek bağlı elindeki ipe. Adamın ayaklarında beyaz yün çoraplar, çorapların uzun koncunu pantolon paçalarının üzerine çekmiş. Denize çömeliyor, iki elini arkasından denize dayıyor. Bu sırada beyaz köpek ipi çekip gidince adam düşmemek için beyaz çoraplı ayakları ve arkasından denize dayalı elleriyle sırt üstü emeklemeye başlıyor. İşte güldüğüm olay ve görüntü bu. Gerçekte hiç de komik değil ama gülmeye öylesine özlemim var ki. Baskılar rüyada fışkırıyor. Yıllardan beri hiç bu kadar içten dolu dolu gülmemiştim. İstanbul 8 Nisan 1976. Senin mektubuna geçmeden önce geçen hafta seni rüyamda nasıl gördüğümü anlatayım. Bir yüksek binadayız. O binanın pencereleri döşemeden başlıyor. Pencere dibine sıralanmışız. Sokaktaki otomobil yarışını seyrediyoruz. Seninle ikimiz yan yana iki pencere dibine çömelmişiz. Sen 6-7 yaşındasın. Yanında biri var. Kim olduğunu bilmiyorum. Benim yanımda da bilmediğim bir küçük çocuk var. Sokaktaki otomobil yarışı sona ererken pencereye fazla abanılıyor. Yanımdaki çocuk düşecek gibi oluyor. Ben onu tutmaya çalışırken bir de bakıyorum ki senin abandığın pencere kanadı açılmış. Sen sokağa doğru düşüyorsun. Yukarıdan senin düşüşünü seyrediyorum. Rüyamda deli olacaktım. Arkandan atlasam seni kurtarma olanağım yok. İnanılmayacak bir şey oluyor. Sen sanki denize atlar gibi ya da sırıkla kum üstüne atlar gibi becerilikle vücuduna hakim olarak düşmektesin. İçimden rüyamda benim oğlum sporcudur, uygun biçimde düşer. Ona bir şey olmaz diye geçiriyorum. Ama o denli de yüksekten düşmüştün ki. Eyvah! Tam sen yere düşecekken uyandım. Rüyanın öyle etkisinde kaldım ki sabaha dek uyuyamadım. Ertesi akşam sana telefon ettim. Üstteki parça canım oğlum, canım babacığım adıyla yayımlanan Aziz Nesin, Ali Nesin mektuplaşmalarından alınmıştır. Nesin Yayın Evi 2010, sayfa 291-292. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 90.